Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu lillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti selamı üzerinize olsun kıymetli dostlar. Mesnevi-i Manevi'de anlatılan Hazreti Davud Aleyhisselam zamanında Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda bulunan bir fukaranın "Ya Rabbi bana hayırlı rızık ver, öyle avlanmakla, mirasla, yani yorgunlukla olmasın, kolayından bana helal rızık ver" diye gece gündüz yalvarması ve bir gün bahçesinde bir sığırın kendisini bekler vaziyette bulması, ilk defa hayatında gördüğü bu hadise üzerine "Allah herhalde benim duamı kabul etti" diyerek o sığırı orada boğazlaması, kesmesi, üzerinde hiçbir sahiplik nişanesi bulunmayan bu sığırın kendisine bir ikram olduğunu kabul etmesi, fakat daha sonra da o sığırın sahibi olduğunu iddia eden kişinin gelip izini sürüp kesilmiş olan hayvanından dolayı o kişiye çıkışması ve ondan sonra da kıymetli dostlar bu adama hakaret etmesi, hırsızlıkla itham etmesi, adamın kesinlikle böyle bir niyeti niyette olmadığını söylemesine rağmen hakarete, ithama yine aynı şekilde daha şiddetli hatta maruz kalması ve dua ettiğini, duasının kabul olduğunu düşünerek bu sığırı kestiğini söylese de adamın en önce onu bir güzel pataklayıp dövüp yumrukla vesaireyle darp etmesini, yetmiyormuş gibi bir de ona hakaretlere devam ederek duaya da dil uzatarak "dua ile ne olur ki" diyerek Allah Teala'nın hukukuna da adeta tecavüzde bulunmasını, Hazreti Davud Aleyhisselam'ı yaka paça götürüp mahkemeye çıkartırken hakaretlerine devam edip bir de oradaki halka bu kişiyi rezil rüsva etmesini anlatan bir hikaye vardı. Bununla alakalı da efendim mevzuatı zikretmiştik. Halk da neticede yani dua ile bu işler olmaz noktasına gelip bu adamın bir an önce hakkını ver, ey fakir kılıklı dua ettiğini söyleyen adam ya hapishaneye git ya da bunun bedelini öde dediği deyince, kendisine böyle minnet çıkışıp hakaret edince, ithamda bulununca adamın çaresiz bir vaziyette Allah'a tekrar tazarru ve niyaz edip "Ya Rabbi sen nasıl Yusuf Aleyhisselam'a ilham ettin, bir kurtuluş ihsan ettin, başta gösterdiğin rüya ve ondan sonra da kuyuya düşünce ona indirdiğin, gönderdiğin vahiyle onu müjdeledin ve ümide, muzafferiyet yoluna onu sevk ettin. Sen de beni bu işten kurtar" diyerek niyaz etmesini anlatıyordu. Ve bu arada çok önemli şeyleri de yine her zaman olduğu gibi mesnevi, manevi bir hayat, hayatımızda o imanın aksetmiş, tezahür etmiş şeklini bizlere aktarabilmek için bu metni inşa etmişti ve yine arada çok önemli şeyler zikretmişti. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam hakkında da malumatı biraz genişleterek oradan hisse almamızı, Allah'ın ilhamatına mazhar olarak dua ettiğimiz hakikatini bize anlatan Cenab-ı Pir şunu anlatarak bu kıssada bakınız bize neyi tembih ediyor ve bize nasıl sesleniyor. Hazreti Yusuf ondan sonra ne türlü cefalara uğradıysa kendisine hitabın, o hitabın vermiş olduğu kuvvetle eza ve cefalara hiç aldırış etmeden o müjdeyle ağız tadı yerinde kalp huzurunu bularak yaşamış ve yoluna devam etmişti. İşte bundan sonra ya Yusuf Aleyhisselam ne kadar güzel şeyler yaşamış. Bak işte kuyuya düşmüştü, bak görüyor musun Allah ne güzel kurtarmış. Kıymetli dostlar, bütün peygamberlerin kıssaları, hatta peygamber kıssaları ne demek? Kur'an'da geçen müşriklerle alakalı, kafirlerle alakalı bütün hadiseler, Firavun'dan Nemrud'una, efendim Bel'am'ına, her kişiye, efendim Karun'una, Musa'sından İsa'sına, Hazreti Adem'den Hazreti efendim Davud'a, ne varsa Eyüp Aleyhisselam'a, Yunus Peygamber'e, Yusuf Peygamber'e, bütün bunlar bizimle alakalı inancımızın hayata yansıtmak için lazım gelen kısmına işarettir. Yoksa bunları hikaye diye dinlemek, işte zaten orayı hikaye gibi dinleyen adamlar Mesnevi de hikaye gibi görürler. Öyle acayip insanlar çıktı ki şimdi günümüzde peygamber kıssalarını okumayı bile Kur'an dersinden saymıyorlar. Diyorlar ki ya kıssalarla meşgul olmayın, şuradan iki tane ahkam ayeti okuyalım, hemen muamelata geçelim. Ve güzel kardeşim, hükümler, bu muamelat, insanlar İslam'ı, imanı kabul edip bu ahlaka büründükten sonraki kısmıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ahkam ayetlerine baktığınızda, bu ahkam ayetlerini hayata tatbik edebilmek için insanlara en önce bir kalp ve idrak lazımdır. Bütün Kur'an-ı Kerim'in her şeyini sen buna ait olarak görmezsen, Kur'an'ı yanlış anlamış bir adamsındır. Kur'an'ı yanlış anlayan bir adamın bu millete dini anlatmakta ne kadar başarılı olacağını düşünebiliriz. Peygamber kıssalarını anlatmayın canım. Biraz şöyle hırsızlık ne diyor, içki içene muamelat nasıl olur, kumar oynayana, zina edene, efendim şöyle şirk koşana, böyle faiz yene, bunları anlatalım da insanları şuurlandıralım, hikaye anlatmayalım diyorlar. Ve mübarek adam, sen de hikayeyi öyle bir anlat ki insanlar oradan bu neşeyi bulsunlar. Fizilerül Kur'an mesela en radikal sayılan tefsirlerdendir. Yani tefsir sayılır, aslında sosyolojik olarak toplumu etkilemek için yazılmış önemli bir kitaptır. Tefsir demek için bile, hani tefsirdir tamam da, yani tefsiri noktadan değil, insanların doğrudan muamelat kısmından etkilemek içindir. Yani o bile, Seyyid Kutup bile, Allah rahmet eylesin, bu kıssaları işleme şekliyle Musa'sını, İsa'sını anlatırken bile insana bu şuuru nakledebiliyorlardı. Sen bunu nakilden acizsen, yani peygamber kıssalarıyla insanların hayatına efendim bu ahlakı anlatmak isteyen Celaleddin Rumi Efendimizin kabahatine, haşa, tövbe estağfurullah, Allah da mı hatalı? Yani burada bir idrak meselesi vardır, bunu anlatma üslubu vardır. Hayattan kopuk bir şekilde anlatırsan her şeyi, ahkam ayetleri de adama dokunmaz. Ama sen hikayeyi bile adamın dini hayatına, bu dünyada yaşadığı hayata dokunarak işlersen, bu senin üslubundaki irşat başarısını gösterir, Kur'an'dan feyiz aldığını gösterir. Ama derdin uç noktalarda biz farklıyız, öz hakiki takva biziz gibi bir hava basmaksa, sen bu şekilde bir piyasa edinmek istiyorsan, Allah seni ıslah eylesin. İşte senin edindiğin piyasanın başımıza neler açtığını da bugün dünyada görmekteyiz. Sadece örf, adet ve hikayelerle insanları uyutan ve cemaat olmayı sürü anlayan, sürü gibi insanları yöneten ve insanların bu dünyada Müslümanın gerektirdiği otoriteye, ekonomik açıdan, siyasi açıdan, daha birçok vaziyetteki durumlarına sahip çıkmalarına mani olan insanları tenkit etmiyor değiliz. Onların da tenkidi var. Fakat sırf bunlar yaptı diye, onların kullandıkları, onların işleyemedikleri, daha doğrusu kullanamadıkları konuları da elimizden itmek gibi bir şeye, salahiyete sahip değiliz. Yani bunu daha evvel söyledim, adam öyle televizyona çıkmış şey diyor, bize şimdi diyor Yusuf peygamber lazım değil diyor, Musa lazım diyor. Lafa bak Allah'ını seversen. Neden diyoruz diyor. Bir de kendi anlatıyor cevabını. Yusuf diyor dönemin diyor hükümdarının veziriydi, ama Musa diyor devlet başkanıydı, şeriatı vardı diyor. Yani enteresan, enteresan abuk sabuk laflar. Yani bu mudur yani? Bu akılla mı sen bu işi hallettin yani? Meseleyi böyle mi gördün? Şimdi ne yapacağız? Yusuf Aleyhisselam kıssasını Kur'an'dan mı çıkartacağız senin keyfine uymuyor diye? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani böyle bir gayreti diniyeyle insanlar bazen laf ediyor ama fazla coşuyorlar. Haddini bilmek lazım. Ya anlat be mübarek. Bir adam Yusuf Aleyhisselam'ı anlatarak da hak, hukuku, hırsızlığı, efendim yalancılığı, birçok şeyi işleyebilir ve insanları ikna eder. Hakikaten yanlış yapıyoruz hayatımıza dedirtir. Sen şimdi ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalıştığın da belli değil. Sırf rüyayla terbiye veriyor, rüya bahsini kullanarak insanları bir şekilde kalplerinden yakalıyor olan insanları bir kenara atıp, işin sadece rüya kısmıyla ilgilenen, hikaye anlatan kişileri tenkit mahiyetinde rüya da yoktur, bilinme de yoktur, ben hakikate bakarım gibi laflar etmek. Bu da yeni çıktı, bu adet de yeni çıktı. Neden efendim bazıları rüyaları kullanarak insanları farklı yere sevk ediyorlar? Artık rüyalara itibar etmek yoktur, din rüyayla olmaz. İşte rüyanın bir senedi, ilmi bir tarafı yoktur. Vesaire vesaire, rüyayla amel edilmez. Ya kardeşim, bunun amel kısmı da, amel olmayan kısmı da, hayal kısmı da, adgâsu ahlamı da, Allah'tan gösterilen rüya da, tebşirat da, hepsi izah edilmiş. Sen niye ille bir tarafları budamak istiyorsun? Yani bu çok saçma bir hareket. Etki tepkiyle bu iş olmaz. Sırf savunmak adına da insan Müslüman olmaz. Doğru anlamak lazım. Yani sen efradını cami ol, ayarını mani ol. Ama bunun içerisindeki fertleri de sen mani olacak duruma gelirsen, bu olmaz ki. Resmin bütününü görmekten aciz bir adam, ondan sonra beğenmediği yerleri de kesip sadece bir noktada duran bir insan. Ne kadar devam edebilir ki bu? Şimdi senin bu yaptığın hareket belki ilk önce bir yeni yeni bir teşekkül gibi insanlara heyecan uyandırır. Yeni nesil, yeni tarz bir İslam heyecanı olarak kendisini gösterir. Ama unutma, bugün tenkit ettiğin bazı yerler, cemaatler ve fraksiyonlar, onlar da bu işe böyle başlamışlardı. Resmin tamamını, bu işin bütününü görmeden yola çıkanlar, muhakkak bir nesil sonra yaptıkları hataları düzeltmeye muvaffak olamadan öteki dünyayı boylayacaklar. Ve burada yaptığın, bıraktığın yanlış eserlerle sen ahirette yüzleşmek zorunda kalacaksın. Yani burada çok ciddi bir şekilde hepsini cami olan bir tarzda hareket etmek lazım. Bunu hatırlatıyoruz. Dolayısıyla nereden girdik şimdi bu konuya? İşte böyle bir kıssadan başladı. Bu kıssayla beraber Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın cefalara tahammül edişinin Allah Teala'nın onu teselli etmesi sayesinde olduğunu söyledi. Şimdi bakın, dikkatli dinleyin. Ne muhteşem bir yere getirecek sözü Hazreti Mevlana. Tekrar ediyorum. Yusuf Aleyhisselam kuyuya düştü. Canından ümidi kesecek. O anda aldığı vahiy sayesinde, sen bunlar bu şuursuzluk halinde sana yaptıklarını bilmez vaziyetteler. Ama olsun, yarın bir gün sen bizzat yaşayacaksın. Sen haber vereceksin. Biz haber vereceğiz buyurmuyor. Sen haber vereceksin bu kişilere. Şöyle şöyle yaptınız, beni kuyuya attınız. Ama bakın, ben şimdi sizin karşınızdayım diyecek noktaya, kudrete ben seni getireceğim diyor Mevla. Böyle vaat ediyor. İşte bu vaat sayesinde Yusuf Aleyhisselam çektiği çilelerin hepsine eyvallah ediyor. O müjdeyle yaşıyor. Şimdi bak, neyi bu mevzuyu nereye bağlıyor? İşte bunun gibi 10.025. beyit. İşte bunun gibi Elestu bi Rabbüküm hitabının zevki kıyamete kadar her müminin kalbinde vardır. Allah Allah. Elestu bi Rabbüküm'ün hitabının zevki kıyamete kadar her müminin kalbinde vardır. Bakalım, devam edelim. Ruhlara böyle hitap edilmesi, müminlerin kalbinde o hitabın zevkinin devam etmesi, onların bu dünyadaki çektikleri bütün belalara, Hakk'ın emir ve nehilerine itiraz etmemeleri içindi. Yani Elestü bi Rabbüküm'de Allah bize öyle bir zevk verdi ki, o zevk sayesinde biz bu dünyadaki eza ve cefaları görmez vaziyette, bunlardan yılmaz vaziyete geliyoruz. Elestü bi Rabbüküm bizim programımızın, yazılım programımızın o yüklendiği, Allah'la olan irtibatımızı gösteren önemli bir nirengi nokta. Bu sayede biz bu dünyadaki cefalara tahammül ediyoruz. Rabbimiz demişiz, terbiye için gönderildiğimizi ikrar etmişiz. O yüzden cefalara eyvallah diyoruz. Emir ve nehileri de bundan tahammül ediyoruz. Bir şeyi yerine getirmek, helali kaim kılmak. Bak, görüyor musun? Yusuf Aleyhisselam'ı anlattı. Ey hoca, Yusuf Aleyhisselam beğenmeyen hoca, sana diyorum. Bak, burada Yusuf Aleyhisselam'ı anlattı. Hemen arkasından Kalu bela elest bezmindeki verdiğimiz ikrarla bu dünyada emir ve yasaklara takat getirebilmemiz için aldığımız kuvvetin ruhlar aleminde verdiğimiz ahde ve Allah'ın bize bahşettiği o muhatap kılmaya dayandığını anlattı Hazreti Mevlana. Bak böyle anlat. Sen de böyle anlat mevzuyu. Bunu nasıl ona hissettirmez? İşte dünyada da insan elestü bir rabbükümün hitabından bir zevk alırsa bu dünyanın cefasını hissetmez. Bununla yolunu, seri sülukunu tamamlamak için son nefesine kadar Allah'ın emirlerine, nehilerine, sadakatle ve hatta muhabbetle ne yapar? Gayret eder, yerine getirmeye, ifa etmeye çalışır. Diyelim ve bu konuya Hazreti Davud Aleyhisselam'a davalarını görmek için gelen sığırı yiyen fukarayla o sığırın sahibi olduğu iddia eden kıssasına dönelim inşallah ikinci bölümde.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, ikinci bölümde işte insan elestü bir rabbüküm rüyasından, o bulunduğu ruhlar alemindeki sahneden bir zevk alırsa bu dünyada menzilini tamamlamak için türlü türlü cefalara göğüs gerer, sinesinde o muhabbetlere efendim müştak olarak emirleri yerine getirir, nehilerden kaçar ve neticede ne kadar cebr-i cefa görse de hep o ümitle yaşar, bir şekilde seyr-i sülukunu tamamlar derken, devecinin okuduğu maval tesiriyle mest olmuş deve gibi misalini vermişti. Yani deveci o develerin gidişindeki ahenk aynı zamanda biliyorsunuz aruz vezine işarettir o. Efendim onun o yürüyüş şeklindeki efendim tarza göre deveci bir şeyler okur. Aynı ona uygun vezinde kasideler okur. Efendim ya leyl çeker. Hani derler ya Arap'ın ya leylisi bitmez diye. Ya leyl ya leyl ya leyl ya leyl. Böyle okur. Kaval gibi. Aynı bizim Anadolu'daki çobanların çaldığı kaval gibi. Hani meşhur karakoyun hikayesi vardır bizde. İçi bağrı yanık vaziyette efendim tuzu yiyor da fakat çobanın kavalına tabi olarak dereden su içmeden geçen ve ondan sonra da susuzluktan yavrusu ölen karakoyunun hikayesi falan vardır ya bizde de. İşte bunun gibi o elest bezminin letafetinden, sadasından, manasından hatta rüyasından bir eser alan, bir zevk alan işte aynı o devenin ya leyli işiterek o efendim devecinin kendisine söylediği sözleri okuduğu musikiyi işiterek çölü aç susuz kat eden devenin deve gibi yolunu kat eder dedi. Peki cefa çekmez mi? Canım deve zaten ne cefa çeksin deme diyor. Neden? Ağzının etrafındaki köpük onun yürek yakan mesleğinin şahidi olur. Develeri hani gördüyseniz belgesellerde vesairede veya işte Umre'ye hacca gittiğinizde belki görmüşsünüzdür. Onlar böyle meşakkatli olduklarında artık o yorgunluk alameti olarak ağızların etrafında köpükler zuhur eder. Ağızların etrafında köpükler saçması yok. Yani deve çok rahat değil. Çölü kat ederken çok rahat değil. Ağızın etrafındaki köpükler bunun şahidi. Fakat menzili de tamamlıyor. Cefaya rağmen gidiyor. Bu şevkin tesiriyle diyor Hazreti Mevlana. Deve erkek arslan gibi olduğu ve ağır yük taşıdığı halde az yiyici olmuştur. Erkek arslan gibi hem çölü kat ediyor hem sırtında yük var. Yemek de yemiyor. Su da içmiyor. Bir yale ile bir söze bağlı olarak çölleri kat ediyor. Kendisinin yükü ağır. Fakat bu zahmet ve açlık içerisinde karşısındaki dağları bile kıl gibi görüyor. Hiç dağ vardır, tepe vardır demiyor. Yürüyor çölde gidiyor. Bir söze binaen. İşte diyor Hazreti Mevlana, elestu aleminde böyle bir rüya görmeyen, bu dünyada ehlullah bendesi ve müridi olmadı. Kim elestu bir rabbüküm hitabının zevkini yaşadı, onlar bu dünyada ehlullahın bendesi oldu. Çünkü ehlullah denilen kişi içinde, elest bezmi içinde Hazreti Mevlana bir başka yerde şöyle diyor. Bu dünyadan bu dünyadan misal getirerek memleketinden çok küçük yaşta, daha bebekken, kundaktayken ayrılıp başka bir yere gurbete giden kişi eski vatanını hatırlamadığı için bir gurbet sevdası çekmez. 7-8 yaşında, 5-6 yaşında ayrılan bir kişi de işte sokaktaki oyununu hatırlar, belki okulunu hatırlar, oradaki birkaç yediği içtiği meyvanın, yemeğin tadını hatırlar. Ya der, küçükken ben böyle bir yerde yaşamıştım, acaba nasıl der, gayri ihtiyari arada bir şöyle orayı hatırlar ve oraya ait olduğunu da hisseder. 12-20 yaş arasında, hani böyle buluğa ermiş, ergenliğe ermiş yaşlara geldiği sırada vatanını terk edip başka bir yere, başka bir memlekete, gurbete giden bir insan tabiatıyla ayrıldığı yerden daha çok şey hatırlar. Daha çok arkadaşlıkla, muhabbetle, alışkın olduğu şeylerle alakalı hatırası vardır. Dolayısıyla o bir gurbet şeyi çeker. Bir de düşünün, yetişkin ve olgunken bir ömür sürmüş, belki orada hayat kurmuş, evi barkı olmuş, çocuğu, çoluğu, işi gücü falan olmuş. Sonradan takdiri ilahi icabı oradan ayrılmış 35-40 yaşında. Başka bir yere giden bir insan, o olgun yaşta memleketinden ayrılan bir insan kıymetli dostlar, daima gurbeti hisseder mi içinde? Hisseder. Orada güzel bir hayatı varsa devamlı olarak hep hatırına gelir. Bir fırsat bulup da şuradan bir an önce işimi halletsem de tekrar eski vatanıma, memleketime gitsem diye de bir özlem çeker mi? Elbette çeker. Güzel bir hayat geçirmiş, orada yaşayıp büyümüş, olgunlaşmış ve ondan sonra oradan ayrılmış olduğu için oranın o tahassürü, o gurbetliği daima içindedir. İşte ruhlar aleminden bu dünyaya inenlerin de farklı farklı olduğunu söylüyor Hazreti Mevlana. Bazıları o ruhlar alemini hiç hatırlamaz. O yüzden de bu dünyada bir eski böyle duygu, hatıra falan olmadığı için esas ait oldukları vatanın muhabbeti gönüllerinde yoktur. Fakat bir kısmı daha fazla şey hatırlarlar. Ya nasıl olur bu? İlim erbabı olurlar. İlimle o kendilerinin içinde bulunduğu hali tarassut ederek, araştırarak, bir şekilde öğrenerek orası ile alaka kurmaya başlarlar. Bunlar da çocuk mesabesindedir. Fakat bir de Allah Teala'nın kamil ruhlara bahşettiği özel bir kabiliyet vardır ki onlar da sanki yetişkin yaşlarında, hatta bunlar enbiya, peygamberse peygamberler bu dünyaya ruhlar aleminde olgunlukla her şeyi hatırlar vaziyette indirilen insanlardır. O yüzden hep ruhlar alemini ve esas vatanlarını özleyerek hasretle bu dünyada yaşarlar. O kadar özlemelerine ve asıl vatanlarından kopmalarına rağmen insanlara da siz de oradan geldiniz ama bir kısmınız çocuk, bir kısmınız biraz yetişkin, bir kısmınız delikanlıydı. İşte size ben orayı anlatmaya çalışıyorum. Esas vatan orası diyerek vaaz-ı nasihatta, irşatta, tebliğde bulunurlar. Allah Teala da işte böyle seçkin ruhlar sayesinde bize ruhlar aleminin keyfiyetini anlatır, hatırlatır. Sahip olduğun vatanı anlayasın ve bu vatana bir gün çağrılacak, döndürüleceksin. Ait olduğun yeri unutma mealinde o eles bezmini bu peygamberler sayesinde bize aktarır. Hazreti Mevlana da buyuruyor ki bu dünyada ehlullah bendesi ve müridi olanlar işte bu olgun haliyle dünyaya gelip elestü bi rabbikümü çok iyi anlayan Allah'la ünsiyetin ezelden şahidi olan kişilerin yoluna girenlerdir. Onlarda bu zevk olduğu için, eles bezminin zevki olduğu için bu ehlullah'a tabi olurlar. Niye? Ehlullah seyri sülük zevki, seyri sülükte bulunduğunun idrakini en iyi anlatan şey aşktır. Aşk insanın kendi asıl mahiyetini ortaya koymaktır. İnsanın aşık olması demek ezelde ve ebeddeki çizgisini anlayabilmek için gayretli olması demektir. Yoksa aşk falancanın filancaya duyduğu aşk değildir. Ama o dahi senin kendini bulmak için edindiğin bir malzeme, bir efendim huydur, işte bir tavırdır. Bir kişi kimi sever? Kendisine benzeyeni sever. Kendi ahlakında olan insanı sever. Kendi duygularına hitap edebilecek birisini, duygularını açabileceği bir insan görmek için insan birisini sever, muhabbet eder. O muhabbetin aslı, kendi aslını bulmak ve yansıtmak olduğu için aslında insan kendini arar. İlahi aşk da insanın esas mahiyetini kendine bildirdiği için kıymetlidir. Ve dolayısıyla ona bu ezeldeki sırrı, esas mahiyetini veren, verebilecek, idrake, birikime, irşada kabiliyetli olan insanlara bu nevi arayış içerisinde olan aşk ehli insanlar bir şekilde bağlanıp terbiyeye girmişlerdir. Eles bezminden zevki olmayan bir adamın bu ehlullahla işleri olmaz. Vesselam. Olsa bile gönlünde yüzlerce tereddüt vardır. 10.035. beyte geçtim. Olsa bile gönlünde yüzlerce tereddüt vardır. Bir an şükrederse bile bir sene şikayette bulunur. Hani böyle bir şevk ile gelirler, bir şey yapalım edelim, aman efendim biz de öğrenelim, aman biz de olalım falan diye. Bir bakarsın ki hop kaybolup gitmişler. Neden? Çünkü onların eles bezmiyle, aslını bulma zevkiyle bir işleri yoktu. Onların dertleri başkaydı. Dertleri başkaydı. O yüzden gelirler, o zevki almayan adamlar geldikleri gibi giderler. Birazcık bir oyalanırlar, sonra bir bakarsın ki bir sene şikayet ederler. Ya nereden girdim, nereden ettim, nasıldı, oldu, başıma yıkıldı. Onlar ten zevkinde kalmış adamlardır. Maymun iştahlılardır. Onlar renk sevdalısıdır. Elvanla uğraşır onlar. Onların renksizlikle, sıbatullahla işleri yoktur. O renk pörsüyünce başka bir yere gider. O renk pörsüyünce başka bir yere giderler. Onların hakla işleri falan yoktur. Kendi kendilerine, kendilerini düşünerek kendilerini cennete sokmak için bile değil hatta. Kendi tenlerinin zevkinde kalmış zavallı insanlardır. Din yolunda yüzlerce tereddütle öne doğru bir adım atarsa, öbür adımı arda doğru gider. Bu bahsi açıklamak benim borcum olsun. Eğer sen acele öğrenmek istersen, Elem Neşrah Leke suresini oku da oradan anla. Bir insan din hususunda gayret edebilecek noktaya gelmesi, türlü cefalara maruz kaldığı halde hala o şekle devam edebilmesi, ancak Elestü Birabbüküm hitabının zevkini almış ve bu sayede de yoluna devam etmiş, seyri sülük eden aşıkların işidir demeye getiriyor Hazreti Pir. Fakat 10.038. beyitte buyuruyor ki, ben sana bunu anlatsam bunun şerhi çok uzun sürer. Onun için şimdi sen tekrar binek üzerinde gidiyordun ya, hani yolunu değiştirdin. Tekrar al tut yularından üzerine bindiğin hayvanı, merkebi. Şu sığırı çalındığını iddia eden adamla duası kabul olduğundan dolayı kendisine sığır geldiğini iddia edip Davut Aleyhisselam'a davaya giden kişilerin kıssasını anlat diyerek mesnevi manevi yine bizim o meşhur hikayeye avdet ediyor, dönüyor. Ve şöyle diyor. Helal rızık sahibi, talibi daha doğrusu, Allah Teala yani yalvarıyordu ya, tam işte burada Yusuf kıssası devreye girdi. Ya Rabbi sen Yusuf Aleyhisselam'ı nasıl kurtardıysan beni de kurtar falan derken, işte orada girmişti mevzu devreye. Şimdi devam ediyor tekrar o kişi. Ya Rabbi bu hilekar adam, yani bana hırsızlıkla ithamda bulunan adam, bana bu günahı isnat ediyor. Ve diyor ki, kör dilenciler dua etselerdi duaları kabul olurdu falan diyerek, benim sana yaptığım hususi duayı şeytanca kıyas ediyor. Şeytanın kıyası batıldı. Ben ateşten yaratıldım, sen topraktan yarattın, onu topraktan yarattın falan derken batıl bir kıyas yaptı ve şeytan oldu. Ya bu adam şu anda şeytanlık yapıyor. Benim sana olan tertemiz niyazımı, insanlardan bir şey kapmak için kendisini gösteren dilencilere kıyas ediyor. Beni ne duruma düşürdü bu şu anda? Aman ya Rabbi diyor. Ben ne zaman kör bir dilenci duası ettim ya Rabbi? Yaradan'dan başkasından ne zaman bir şey istedim ki? O dilenciler insanları aldatmak, aman aman işte bana bir şey verin, Allah sizi şöyle etsin, Allah bana böyle yapsın falan diye dua edenler, insanlardan bir şey koparmak için öyle ağlar vaziyette salya sümük, aman ya Rabbi işte şöyle eyle ya Rabbi, aman böyle edin ya Rabbi diye insanlara gösteriş yapan dilenciyle, insanlardan bir şey kapmaya çalışan bu sahtekarla, sen ya Rabbi beni kıyas ediyor, benim ağlamamı, inlememi bir tek sen biliyorsun. Kimsenin etlisinde, sütlüsünde gözüm olmadığını, kimseden bir şey istemediğimi halk da biliyor, sen de biliyorsun. Ya Rabbi ben ne durumlara düştüm diyerek o fakir tekrar duasına devam ediyor. Dilenci cehli dolayısıyla halkın bir şey vermesini umar. Ben ise yalnız senden istedim ya Rabbi. Çünkü her müşkül senin lütfunla hallolur, kolaylaşır. Kalbi kör olan davacı karşımda duruyor şu anda. Beni bu dilencilerden saydı. Çünkü onun kalbi kör de beni dilenci zannetti. Ruhumun niyazını, kalbimin ihlasını görmekten aciz bu adam, bana suç isnat etti. Bu benim körlüğüm, eğer varsa aşkın körlüğüdür. Ben sana tutkuluyum ya Rabbi. Senden başkasını gözüm görmüyor. Cehaletim varsa senden gayriye cahilim. Ey güzel kimse, sevdiği şey insanı kör ve sağır yapar derler ya, bu körlük o körlüktür. Ey güzel kimse derken burada bize hitap ediyor. Allah'a karşı muhabbeti olan kişi, diğer şeylere, diğer muhabbetlere, insanların kendisini beğenmesine veya beğenmemesine karşı da kördür. Allah'tan başkasına körüm. Fakat müşahede-i ilahiyede gözüm açıktır. Aşkımın muktezası da budur. Benim gözüm Allah'a açık. İlahi, sen ki görücü ve bilicisin, beni körlerden addetme. Ey aşıkların medarı muhabbeti olan Allah, ben lütuf ve inayetin etrafında dolaşmaktayım. Senin safanla, senin lütfunla, senin aşkınla tavaf etmekteyim. Yusuf-u Sıddık aleyhisselama bir rüya göstermiştin de, ona güvenmiş ve sana yalvarmış ve senin lütfunla yoluna devam etmişti. Senin lütfun bana da bir rüya gösterdi. O hadsiz hesapsız dualarım elbette oyun değildi. Ben samimiyetle sana dua ettim. Halk benim esrarımı bilmiyor, sözlerimi hezeyan sanıyor. Ama ya Rabbi, ben bir gün bile sana dua ederken bunun beyhude olduğunu düşünmedim. Hakları da var. Halkın beni anlamayışı belki de normaldir. Onlar da kendilerince haklı. Çünkü gayb sırrını, sırları bütünüyle bilen ve ayıpları tamamıyla örten Allah'tan başka kim bilebilir ki? Aslında halkın beni hırsız zannetmeleri bile benim dilenci olmadığımın alametidir ki onlar beni dilenirken görmediler. Ama sen, sana niyaz ederken beni bilen Allah'sın. Halkın şu anda beni bilmemeleri bile onlardan saklı olarak sana yalvardığımın alameti değil midir diyerek bu fukara duasına devam etti. Fakat hasmı edepsizce dedi ki, amca neden yüzünü semaya çeviriyor da dua ediyorsun? Bana dön, bana, bana doğru konuş bakayım. Hilekarlık ediyor ve halkı aldatmak istiyorsun. Aşktan ve Allah'tan, yakınlıktan dem vuruyorsun. Sen kalbi ölmüş birisin. Hangi yüzde yüzünü Allah'a, semalara, göklere çevirip de dua ediyorsun? Bu hadise sebebiyle şehre ve halk arasına iyice bir gurgule düştü. O Müslüman da yüzünü yere koydu, yani secdeye kapandı. Ya Rabbi, bu kulunu, yani kendisini rüsvay eyleme. Eğer kötü bir kul isem de sırrımı meydana çıkarma diyerek Allah'a yalvarmaya devam etti. Gelin 3. bölümde mevzuya devam edelim.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Kıymetli dostlar, bu son bölümde tekrar Mesnevi Manevi'ye devam edeceğiz. Geçen hafta demiştik ki bu uzun bir kıssa. Fakat yani siz bu hikaye bir an önce tamamlansın, ya bir mevzu ne oldu falan diye merak etmekle meşgul olmayın. Arada anlatılan nüktelere dikkat edin diye acizane hatırlatmış olalım ki Zaten beyit numarasını falan veriyoruz. Çok merak edenler konuyu da Mesnevi-i Manevi'den okuyabilirler. Fakat yani bugün de bitmeyebilir bu mevzu. Lakin anlatılanlar önemlidir. Hikem-i Atayiye'den de belki bugün fazla bir söz işleyemeyeceğiz. Mesnevi-i Nuriye'ye de vakit kalmayacak. Fakat anlattığımız mevzuları lütfen dikkatlice dinleyin. Evet, nerede kalmıştık? Adam böyle yalvarır, yakarır şekilde fukara dua etti, aman ya Rabbi rezil etme falan diye. Karşıda sığırı çalındığını iddia eden ve hırsız olarak itham eden adam da iyice artık hakareti ileri götürdü ve dedi ki, yani öyle gözünü yüzünü Allah'a, semavata böyle kaldırarak dua falan etme. Bana dön de konuş kardeşim dedi. Ne boşuna konuşuyorsun? Yani sen kim, dua etmek kim falan gibi hakaret etti. Bunun üzerine de hakikaten halkta da iyice huzursuzluk. Çünkü fitneye sebebiyet verecek şekilde bir konuşma bu. Halkın arasında da böyle bir gulgule, bir karışıklık oldu. Bunun üzerine, bu çok güzel, o yüzden tekrar okuyacağım ikinci bölümün sonundaki sözü. O fakir dedi ki, ya Rabbi sen bu kulunu rezil eyleme. Eğer kötü bir kul isem de sırrımı meydana çıkartma. Ya Rabbi, yani ben evet samimiyetle sana dua ettim, bir şeyler yapmaya gayret ettim ama belki bilmeden hata ettim. Belki makbul bir kul da değilim. Fakat ya Rabbi sen beni rezil eyleme diyerek yine Allah'ına yalvardı. İlahi sen bilirsin, uzun gecelerde bilir ki, uzun geceler de bunu bilir, şahittir ki ben yüzlerce dua ve niyaz ile sana yalvardım. Bu duaların halk indinde, bu efendim topluluk nezdinde bir kadri kıymeti olmayabilir. Ama elbette senin huzurunda aydınlık, parlak bir kandil gibi durmaktadır, kaybolmamıştır. Ya Rabbi ne olur beni rezil eyleme diye bu şekilde kendisi secdeye kapandı, Allah'ına yalvardı. Tabii dışarıda karışıklık. Kapıya gelmişler Hazreti Davud Aleyhisselam'a. Bu sesler üzerine Davud Aleyhisselam evinden dışarıya çıkıp, bu ne, ne var, ne oldu diye halktan bunun anlatılmasını, bu hadisenin ne olduğunu söylenmesini istedi. Davacı dedi ki, bu sığırının çalındığını iddia eden kişi, ey peygamber, adalet isterim. Benim sığırım bunun evine gitmiş, bu da tutmuş onu kesmiş. Sor bakalım niçin sığırımı kesmiş, sana bir macerayı anlatsın. Yani bak da sen de gör rezilliği demeye getiriyor. Hem peygamberden adalet istiyor, hem de peygamberi adalete, kendisi sanki adaletin sahibiymiş gibi de teşvik ediyor. Bak nereden nereye geldi. Hukukullah'tan, hukuku ibattan Allah'ın hukukuna, duayı küçümsemeye ve peygamberi de böyle istediği zaman kendisine tabi olacakmış ki peygamberi de elinin altına almaya kalkıyor gibi bir tavır var. Evet. Davud Aleyhisselam da hilmiyetinden, peki dedi, bu dua eden fukaraya, rızık peşinde olan rızık talibine, hani biz anlayalım diye Mesnevi'de öyle geçiyor, rızık talibine dedi ki, ey kerem sahibi, sen bu muhteremin malını niçin telef ettin? Bak şimdi soru şekline bak. Ey bul kerem, yani mesin şeyde de öyle şey geçiyor. Gof dava deşbegu ey bul kerem, ebul kerem. Yani bu davanın iki tarafına da eşit noktada olduğunu, Davud peygamberdeki nezaketi biz Mesnevi-i Manevi'den anlıyoruz. Bu kadar hata, bu kadar itham edilmesine rağmen Hazreti Davud Aleyhisselam, ey kerem sahibi söyle bakalım nedir derdin diyerek o adamın sözüne kanmadı. Yani karşıdaki insanı Allah'ın kulu olarak kerremna tacına mazhar olmuş bir Adem'e yakışır şekilde sorguya çekti. Ey kerem sahibi, sen bu muhteremin malını niçin telef ettin? Yalnız bak dikkat et, yanlış bir şey söyleme, hüccet ve delil getir. Bu dava, bu iş halledilsin. Dedi ki o adam da, ey Davud, 7 senedir gece gündüz dua ediyor ve Allah'tan, ya Rabbi helal ve zahmetsiz bir rızık istiyorum, diye niyazda bulunmaktaydım. Benim bu türlü niyazıma erkek ve kadın vakıftır. Yani ben dua ehli bir insanım, zahidi billahım. Kimsenin bağında, bahçesinde, hayvanında, malında, mülkünde gözüm olmadı. Çocuklar bile hep Allah'tan bir şeyler isteyen zahidi billah olduğumu bilirler. Bu hususu kime istersen sor, derhal söyleyiversin. İnsanlardan bir şey istememişim, mallarına bakmamışım, karışmamışım, çalmamışım, çırpmamışım, istememişim. Herkes bunu bilir. Bu eski abalı fakir neler söylüyor ve nasıl dua ediyordu diye hem aleni hem de gizli olarak halktan sor. Ya sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun, bir şey istiyor musun diyenlere, ben Allah'tan istiyorum kardeşim, sizden bir şey istemiyorum derdim. Bunu bilirler. Bu dua ve niyazlardan sonra ansızın eve bir sığır geldiğini gördüm. Rızık için değil, duamın müstecab olması sevinciyle gözlerim karardı. Ha, bak tabirin güzelliğine bak. Allah'ım rızkımı verdin, hop diye yumulmak için değil. Ya bak, ben Allah'a dua ettim, kurban oldum Allah'a, bana beni boş bırakır mı? O sevinçten dolayı gözüm karardı. Gaybı bilen Allah duamı işitti, kabul etti diye şükrane olarak, bir şükür olarak, ya Rabbi elbette sen gönderdin, ben senin nimetine, duamı kabul ettiğinin müjdesine bigâne kalmam. Hemen bu nimete karşı şükrümü eda etmek duygusuyla, sevkiyle o sığırı kestim diyor. Davut Aleyhisselam dedi ki, sen şimdi bu sözleri bırak da bu davada şer'i hüccet olarak bir delil göster. Yani bu manevi bir şey, gayba ait bir mesele. Sen şer'i olarak bir şey göster. Benim şer'i bir hüccet, bir delil olmadan yani hüküm vermem mümkün değildir. O zaman batıl olur. Çünkü bir şeyin şer'i şerifte bir hükmü, bir alakası varsa onun üzerine hüküm verilir. Şeriatın haricinde ben böyle istedim diye bir hüküm verirsem bu batıl olur. Batılla da hükmetmek asla ne bir hikmet sahibine ne de bir peygambere yakışmaz ve asla bir peygamber de adaleti gereği böyle bir şey yapmaz. Şimdi söyle bakayım sen bana, sana sığırı biri mi bağışladı, satın mı aldın, yoksa varis misin, birisinden miras mı kaldı? Mahsulü nasıl alıyorsun sen? Çiftçi misin ki? Yani amca, kazancı da ziraat gibi bil. Ekmeğince mahsul senin olmaz. Kolaydan öyle para kazanılmaz. Her ne ekersen onu biçersin. Ekip biçtiğin senin olur. Yoksa ettiğin bu zulüm senin aleyhine muhakkak çıkar. Git şu Müslümanın malını ver ve eğri büğrü söyleme. Git borç bul, sığırın bedelini ver ve batıl konuşma. Helal rızık talibi dedi ki, ey Şah-ı Nübüvvet, ey Davud peygamber, sen de zulüm sahiplerinin dediğini mi söylüyorsun? Sen de mi bunlar gibi konuşuyorsun şimdi? Diyerek o Allah'ından, Allah'a yaptığı duadan emin olan kişi o hürriyetle Allah'ın peygamberine böyle söyledi. Ve o kimse hemen bunun üzerine tekrar secdeye kapandı. Lütfen dikkatli dinleyin. Ey benim kalbimdeki ateşi bilen Allah, kalbimdeki bu ateşin hararetini ve yakıcılığını Davud'un kalbine de hissettir, ona da duyur. Ey fazl-ı kerem sahibi olan Rabbim, benim kalbime saldığın bu yakıcı senin muhabbet hararetini Davud'un da kalbine sal. Bunu söyledi ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. O kadar ki Davud'un kalbi yerinden oynadı. Çünkü peygamberlerin kıymetli dostlar, onlar kalp ehlidir. Kalpteki olan güzellikleri hissedebilecek kabiliyette Cenab-ı Hak onları yaratmıştır. Kainatın kalbi, o kamil insanların kalbi ile beraber atar. Hatta kainatın kalbi onların kalbine marbut, onların kalbine bağlıdır. Peygamberler, Allah'a kulluk eden, Allah'a kullukta en güzel şekilde örnek olmayan bu zatlar olmasaydı kainat da paydos edilirdi. Nitekim hakikaten Allah Allah diyen olduğu müddetçe kıyamet kopmayacak. O halde kalpten anlayan insanlar bulunduğu müddetçe kıyamet kopmayacak. Kalbi terk eden, kalpteki samimi muhabbeti, zikri, kulluk, ibadet, ubudiyet noktasından uzaklaşınca tamamen insanlar artık bu dünya liya'budun sırrından uzaklaştığı için tamamen paydos edilecek ve kıyamet kopacak. Davud Aleyhisselam kalpteki bu yakarış adeta onun kalbine vurdu, titretti ve hemen dedi ki ey sığır talibi, sen bu davada hani gelip de sığırım isterim diyen adam, bugün bana mühlet ver, bu davanın görülmesinde ısrar etme. Bana bir gün mühlet ver bakalım. Şöyle ben bir halvethaneme çekileyim, gidip namaz kılayım ve bu hali sırları bilen Cenab-ı Hak'tan sorayım. Evet, şimdi hüküm böyle. Biz indi olarak böyle hüküm verdiği. Fakat indallah, Allah indinde bu hüküm nasıl verilmeli? Madem ki siz bana geldiniz, ben Allah'ın bir peygamberiyim. Herhangi bir insanın vereceği karar gibi bu olmaz. Ben bunu Rabbimden de sual edeyim. Dedikten sonra burada namaza dikkat çekiyor Hazreti Pir. Namazda Allah'ın iltifatına alışmışımdır. Namaz gözümün nurudur sözünün manası da budur. Hadis-i şeriftir biliyorsunuz. Gözümün nuru namaz tabiri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Burada Cenab-ı Pir namazın güzelliğini Hazreti Davud aleyhisselamdan naklediyor. Ama ayrıca bu nedir kıymetli dostlar? Bir ayet tefsiri mealidir. Ya eyyühellezine amenüsteinu bis sabri ve salah. İnnallâhe me'as sabirin. Ey iman edenler, Allah Teala'dan sabır ve namazla yardım dileyin. Allah sabredenlerle beraberdir buyurarak Cenab-ı Hak namazda da bir sabır olduğunu, namaza müdavim olmanın da sabrın güzel bir çeşit olduğunu adeta bizlere işaret etmekte, ruhlarımıza bu manayı bir şekilde nüfuz ettirmektedir. O yüzden Hazreti Davud Aleyhisselam'ın böyle bir kararsız kaldığında, kalbi titrediğinde o kalbin sükuneti ve doğru karar verebilmek için namaza devam edilmesi gerektiğini beyan eden Cenab-ı Pir bizlere nasıl hitap ediyor? Namazında sadık olmayan bir insan bu dünyada doğru bir hüküm vermekten acizdir. Bir şekilde sürçer. Bu demek değildir ki her namazı doğru kılan bir insan hüküm vermeye muktedirdir. Manası çıkmaz. Ama şu bir gerçektir ki namaz yoksa insanda hikmet ve yaratılış hilkatini veya gördüklerini anlayabilme kabiliyeti yoktur. Bu sebeptendir ki kıymetli dostlar, Allah'a ibadette noksan olan insanların bu dünyada aşikar olan doğruları bile anlamakta güçlük çektikleri aşikardır. Bunları şu an bile günümüzde görebilirsiniz. Adam göremez ya. Yani şu eğri bu doğru alenen ortadadır. Fakat namaz insanı zikirden gafil olmaktan kurtardığından, daha doğrusu namazı eda etmemek gaflette olmak olduğundan, Allah'ın zikrinden yüz çevirmek, Allah'ı unutmak olduğundan dolayı, bunun da müeyyidesi Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'yı unutanlara fe ensahum enfusahum, Allah da onlara nefislerini unutturur mealince, o insan öyle bir belaya düçar olur ki Allah'a zikirden düşerek, namazdan düşerek, Allah Teala'nın kendisine lazım olan iyiliklerini ve kötülüklerini, bu dünya hayatında kendisine arz edilen İyi ve kötüyü anlamaktan aciz, tefrik etmekten aciz bir noktaya düşer. İşte burada buna işaretle enbiyanın ve evliyanın, salih kulların namazlarını kılmalarının dünyada karşılaştıkları müşkülleri çözmek için de ahirette de müşküle uğramamak için de doğru bir yolda gittiklerinin alameti olarak Hazreti Pir zikretmiştir. Ve Allah'ın ben namazda irtifatına alışmışımdır sözü gönülleri okşar kıymetli dostlar. Allah'ın ben namazda gönlümü efendim alışına, bana iltifat edişine alışmışımdır. Allah bize namazda böyle irtifata, namazda bu sohbete erişmişliğe Cenab-ı Hak bizleri kavuştursun inşallah. Evet, safayı derunumda, derunumdan, içimden gelen o safada ruhumun penceresi açılmış, oradan vasıtasız olarak Allah'ın vahyi gelmektedir. Namaza duran bir insanın iç alemindeki safa ortaya çıkar, Allah'la görüşme imkanı, hicapsız görüşme imkanı olur. Yani bugün insanlara sorsanız, ya sen Allah'tan böyle özel bir haber gelse istemez misin? %99'u isterim der. Namaz Allah'la doğrudan konuşmaktır. Fakat namazı da %99'u kılar mı acaba diye de bir düşünmek lazım. Allah'ın vahiy ve feyiz yağmuru, rahmeti ve nuru madenimden ve hakikatimden gelir, penceremden evime girer. Nerede olur bu? Namazda olur. Penceresi olmayan bir ev cehennem gibidir. Hiçbir bağı yok, hiçbir yerle irtibat yok, dört duvar kapalı. Ya nasıl yaşar bir insan orada? Namaz bir penceredir. Bu dünya zindanından insanı rahatlatan bir pencerenin açılması namazdadır. Ey kul, dinin aslı manevi bir pencere açmak, oradan tevhid ve hidayet ziyası alarak kalbi aydınlatmaktadır. Din budur. İşte sen de ne yap? Bu rahmetten, bu aydınlıktan mahrum olma. İşte Hazreti Davud Aleyhisselam bunları anlatırken, bu dünyadan kesilmek için ben namaza durmam. Tam tersine, halvete ve namaza gidişim halka yol göstermek içindir. Kendi yaratıldığım kulluk, benim bedenim, ruhum da halktır, dışarıdaki de halktır. Ben kendime de etrafıma da doğru bir yolda gidebilmek için namaza devam ederim. Yoksa sen namazı ne zannediyorsun? Hani bazıları öyle der, ya ben namaz kılmıyorum ama çok çalışıyorum. Çalışamazsın sen, doğru bir yere gitmez o. Çalışabilmen için namaz kılman lazım. O halvete girmenin sebebi insanlığa doğru yol göstermen, kendini doğru istikamette tutman için lazım. Dolayısıyla namaz bir pasiflik değildir, çalışmamazlık değildir. Namaz senin aktif halinin neticeye varması, seni faal hale getirmesidir. Bu cihan doğru gitsin diye bir eğri söylüyorum. Ey pehlivan, harp hiledir bu demektir. Yani benim namaza gidişim seni pasif olduğum zannına kaptırmasın. Ben namazı daha aktif, daha faal olmak için kılıyorum. Esrar-ı hakikati söylemeye Davud için izin yoktur. Yoksa o esrarı ortaya döker ve esrar deryasından tozlar koparırdı. Daha ne sırlar söylerdi, bu namazda neler bulduğunu Davud anlatırdı ama Hazreti Davud'a şu an bunları konuşmak için izin yoktur diyerek Hazreti Davud Aleyhisselam'ın, evet, bana biraz mühlet ver de bu davayı bugün tamamlamayayım, bir namaza, halvethaneme çekileyim, yarın hükmü vereyim sözüne binaen uzun uzun, daha doğrusu kalbimize o güzelliği, safayı vermek için namazdan, Allah'a duadan, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın dilinden bizlere konuştu. Neden Davud Aleyhisselam'ın dilinden konuştu? Taşlaşmış maden gibi sertleşmiş kalplerimize elbette Davud gibi elinde hamur gibi demiri çeviren bir adamın sözünü kullanarak bize konuşması tesadüfi değildir. Taşlaşmış, sertleşmiş kalplerimize inşallah Davud Aleyhisselam'ın lisanından aktarılan namazla alakalı bu sözler tesir eder de Allah Teala'nın rızasına göre o kalpler evrilir, çevrilir ve Cenab-ı Hakk'ın hilmiyetiyle, nuruyla pürnür olur diyelim ve bu kıssanın hüküm verilme bahsinde müthiş bir sürpriz bizi beklemekte ama bunu önümüzdeki haftaya devredelim. Allah'a emanet olunuz ve selam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.